Ayrım 41. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 505. 31. Giritli bakışı. Yarattığın sürece kendi içiyle oğlunu besleyen kadının sabah bulantıları senin de hastalığın olur. Kimseye bakamıyordum. En hafif gürültü, Apollon derimi yüzmüş gibi bütün bedenimi sarsıyor, çıplak sinirlerime rüzgar değmiş gibi acıtıyordu. 17'şer hecelik mısralar gürültülü bir biçimde ve denizden gelmiş gibi kağıt üzerine birbiri ardından yuvarlanıyorlardı. Odysseus'un yaptığı büyük işleri ve çektiği acıları hareketsiz bir şekilde yaşıyordum. O dönüşü olmayan büyük bir seyahat için yola çıkmıştı. Artık küçük adası, önemsiz kadıncı ve sevgili, iyi niyetli oğlu kendisine yetmiyordu. Gözlerini çevirdi ve gitti. Sparta'dan geçti, kabına sığamayan Eleni'yi buldu. Girit'e indi, barbarlarla birleşti, kokuşmuş sarayı yaktı. Boğuluyor, Büyük Arhont adasına da sığmıyordu. Geminin başını yeniden güneye çevirdi. Gemisine ben de binmiştim, onunla birlikte seyahat ediyordum. Provasında bir deniz kızı vardı, aklım yüz yuvarlak bir yer küresi haline almıştı. Uğradığımız limanları ve dünyanın öbür ucuna kadar tüm uğradıklarımızı kırmızı mürekkeple işaretliyordum. Her şeyi biliyor, görüyor, güdüyordum. Korkunç yol içinde apaçıktı ve parlıyordu. Ama bütün manzaranın kelimeler içine kapanması ve dışarı bir damlanın bile dökülmemesi ne acıdır. Yaratıcı sert görünmez, kendinden üstün bir hazla güreşir ve galip olan yenik düşer. Çünkü bizim en derin, söylenmeye değer biricik sırrımız her zaman söylenmemiş olarak kalır. O asla sanatın maddi programına bağlı kalmaz. Bizse her kelimede soğuruluruz. Çiçek açmış bir ağacı, bir kahramanı, bir kadını, sabah yıldızını görür bağırırız. Ah! Ve başka hiçbir şey sevincimizi kapsayamaz. Bu ahı çözümleyerek düşünce ve sanat haline getirmek, insanlara nakletmek, kendi eskitmemizden kurtarmak istediğimiz zaman utançsız, ah boyalı, hayal ve hava dolu sözler halinde ortaya çıkar. Ama yine de heyhat. İçimizdeki biricik ölümsüzü bu ahı insanlara sunmanın başka bir yolu yoktur. Kelimeler, kelimeler. Ne yazık ki benim için başka kurtuluş yolu yok. Emrimde sadece 24 tane kurşundan yapılmış küçük askercik var. Alfabenin 24 harfi. Seferberlik ilan edecek, ordu kuracak, ölümle savaşacağım. Ölümün yenilmez olduğunu pekala biliyorum. Ama insanın değer kazanacağı zaferle değil, zafer uğruna gösterdiği mücadeleyle ölçülür. Bildiğim bir şey daha var. Ölüm yenilmezdir. İnsanın mertçe yaşayıp ölmesi ve rüşvete tenezzül etmemesi gerekir. Bir şey daha var. Rüşvet ve armağanın olmadığını düşünmek, insanın dizlerinin bağını kesmemeli. İnsan sevinç ve gurur içinde erkekçe davranmalı. Yazdıkça ben istemeden, hatta kaçınmaya çalıştığım halde iki kelime dilimin ucuna geliyor, bir daha geliyor ve gitmek istemiyordu. Tanrı ve yokuş kelimeleri. Tanrı nedir? En yüksek kuruntu ya da umut ya da yüksek kesinlik mi? Yıllardan beri uğraşıyor, bu trajik soruya kesin bir yanıt verme kararını alamıyordum. Ruhumun Tanrı'yı düşünürken hissettiği cesaret, güvenlik ya da cesaretsizliğe göre içimdeki cevap değişmekteydi. Bu üç periden, kuruntu, umut, kesinlik, hangisinde karar kılıp ruhumu hangisine teslim edeceğim konusunda kesinlikle emin değildim. Üçünün de şarkısı beni aynı şekilde büyülüyordu ve bunu duydukça daha ileri giderek kaybolmayı istemiyordum. Tüm hayatım boyunca yalnız bir şeyden emindim. Tanrı'ya bir yolun, sadece bir yolun gittiğinden, yokuşun. Asla iniş ve asla düz bir yol değil, sadece yokuş. Çoğu kez duraksadım. İnsanlarca çok kullanılmış, çok kurcalanmış Tanrı sözcüğünün hangi içeriğe sahip olduğunu açıkça ayırt etmekte tereddüt gösteriyordum. Tanrı'ya götüren sözde ise asla tereddüt etmedim. İnsan arzusunun zirvesi Tanrı'dır demek istiyorum. Bir de şu var. Tanrı'nın üç yaratığı her zaman beni büyülüyor ve onların yanında mistik bir birlik hissediyordum. Simgeler benim yaşamımın izlediği yolu da simgeselleştiriyor gibime gelirdi. Kelebek olan kurt, kendi doğasını aşmaya çalışırken suların üstüne sıçrayan kırlangıç balığı ve kendi içini ipek haline sokan ipek böceği. Mikel mezarlarında bulunan bir kefesinde bir kurt, ötekine bir kelebeğin oyulmuş olduğu sikke terazilerini gördüğüm zaman ne kadar sevinmiştim. Bunlar mutlaka Girit'ten alınmış simgelerdir. Kurdun kelebek olma özlemi benim için daima kurtla insanın en emredici ve aynı zamanda en meşru görevi olmuştur. Tanrı seni kurt yapsın, sen de kendi mücadelenle kelebek olasın. Knossos'un duvarlarındaki resimlerde kırlangıç balığının kurtlar olduğunu ve denizin üstüne fırladığını gördüğüm zaman da aynı heyecanı duymuştum. En eski atalar sayesinde kimliğimi kavradım. Binlerce yıl sonra içten bir bağlılıkla onların izlerinden gittim ve ben de Girit'in toprağını kanata dönüştürdüm. Bir keresinde Yunan adalarının birinde bir kır manastırında Meryem Ana'nın bir tasvirini görmüştüm. Gerçekten gördüm mü yoksa gördüğümü mü sandım pek bilmiyorum. Dindarlar buna dikenlerden yapılmış bir çerçeve uydurmuş. Üzerine ipek böceği tohumunu atmışlardı. İpek böceğinin tohumu açıldı ve içinden mucizeli küçük kurtlar çıktı. Bunlara her gün dut yaprağı yediriyorlardı. Ben tasviri gördüğümde kurtlar görevlerini bitirmiş, dut yapraklarının niteliğini değiştirerek ipek yapmış ve Meryem Ana bembeyaz kozalarla çerçevelenmişti. Ah! İlkbahara kadar bunun karşısında kalabilsem de kozaların açıldığını ve ayva tüylü, bembeyaz, çok küçük, parlak gözlü kelebeklerin Tanrı'nın anısını çevrelediğini görebilseydim. Fanatik bir Hristiyan bana şöyle diyebilir: senin gördüğün şey düş değildi, kurtlar değildi, bizdik, insanlar. Yeryüzünde görevimizi bitirince mezarlara girecek ve oradan ruhlar halinde çıkıp sonsuza kadar Tanrı'nın anasının çevresinde kanat çırpacağız. Tanrı bize göz verdi, görüyoruz. Bize kurdu gönderdi, yolu gösteriyor. Kutsal peygamber simgeleri yüreğimizi yerinden oynatıyor ama bir adım daha atmaya cesaret edemiyoruz. İnanmak, umudu kesinliğe dönüştürmek. Bugün dünya parıldıyor, buğ su tütüyor. Geceliğin şiddetli bir bora patlamış, kuru topraklar gökyüzünün sularını almış, serinlemiş. Sabahleyin de pencerenin önüne vardığımda yeni yıkanmış olan gökyüzü ışıldıyordu. Güneşin sıcağıyla bembeyaz kesilmişti. Toprak ve deniz kokuyor. Göğsümde bir toprak parçası gibi serinlemiş ve gecenin bütün borasını kuru toprak gibi kabullenmiş. O kadar seviniyordum ki bugün kağıdın üstüne eğilip dünyayı 17'şer hecelik mısralar haline sokamıyordum. Kapıyı açtım ve dışarı çıktım. Ağustos ayı. Kucağı ballanmış meyvelerle dolu mal sahibi bostanlarla bağlarda dolaşıyor, şarabın tortularıyla kuşanmış. Katmerli dudakları, üç katlı karınları ve kalkık kuyruğu ile kutsal satir, sırtı geniş, Yunanistan bağında sonsuzluğa kadar sevinip bağ bozumu yapıyor. Bunlar bizim yerli, gerçek, ölümsüz tanrılarımız. Böyle bir denizin karşısında, böyle dağların arasında, böyle bir ışıktan nasıl doğabildiler ve hepsi göbeksiz, neşesiz, şakaklarında bağ yaprakları olmadan başka tanrılar nasıl başarıya ulaşabildi ve Yunanistan'ın oğullarıyla kızları bu toprağın cennetinden başka bir cennete nasıl inanabildiler? Bağların içine girmiştim. Güneş yakmasın diye beyaz örtülere bürünmüş genç kızlar şarkı söylüyor. Başlarını insanın yürüdüğü yöne doğru çevirip kaldırıyorlar. İnsan simsiyah, güneşte kamaşan, içleri erkeklerle dolu iki iri gözden başka bir şey göremiyor. Gövdemi istediği yola gitsin diye serbest bırakmıştım. Ben onu değil, o beni güttüğü için seviniyordum. Güvenim vardı ona. Yunanistan'ın ışığı içinde beden kör, bozulmamış bir madde değildir. Ruh onun içinden geçer, onu fosforlandırır, onun başarılı olmasını, serbest bıraktığımız zaman karar verebilmesini ve aklın müdahalesi olmaksızın doğru yolu bulmasına mümkün kılar. Ruh da görünmez bir put ve hava değildir. O da bedenin sağlamlık ve sıcaklığından bir şeyler almıştır ve sanki ağzı, burun delikleri varmış gibi dünyayı sevinçle koklar. Onu okşayacak elleri var gibidir. İnsan çoğu kez insanlığını tam olarak koruyamaz, kütükleşir. Bazen ruhundan, bazen bedeninden kurtulmak ister. İkisinin birden hazzını almak ona ağır gelir. Ama burada, Yunanistan'da bu iki ebedi ve güzel unsur birbirini aşılayabilir. Ruh bedenden, beden de ruhtan bir şeyler alıp barışabilirler ve böylece insan Yunanistan'ın tanrısal armanında yaşayıp tamamen kendini idare edebilir. Yolda bir çeşme, durdum. İnce bir zincirin ucunda bir tas sarkıyordu. Susamıştım. Su beni tabanlarıma kadar serinletti ve kemiklerim kütürdedi. Bir an için zeytin ağacının altında durdum. Karınlarını gövdelerine yapıştırıp öten cırcır böcekleri sustu. Beni, yani kocaman cırcır böceğini görünce korktular. İki köylü üzüm yüklü eşekleriyle geçti. Ellerini göğüslerine götürüp selam verdiler. Ömrünüz çok olsun. Sakallarına cibreler yapışmıştı, bütün yol üzüm suyu koktu. Karşımda kireçli çitin arkasında siyah istavrozlar ve serviler göründü. Burası ölülerin yattığı dış avluydu. Babam da orada yatıyor. Bir zeytin yaprağı kopardım, dişlerimin arasına koydum, ısırdım, ağzım acılaştı. Hızlı adımlarla zeytin ağacının gölgesinden çıktım, yine yola koyuldum ve bedenimin nereye gittiğini gördüm. İri badem gözlü, kalın dudaklı, ince belli, binlerce yıl önce büyük tanrıyla, boğayla güreşen atalara doğru. Öyle sanıyorum ki insan atalarının, yani köklerinin yattığı toprağı çiğnediği zamankinden daha temiz ve daha derin bir dinsel korkuyu duyamaz. İnsanın kendi ayakları da kök salar ve toprağa inip ölülerin büyük, ölümsüz kökleriyle birleşmeye çalışır. Toprakla papatyadan kekre bir koku yükselir, insanın içi ebedi yasalara karşı itaat ve özgür bir uygarlıkla dolar. Ya da insanın içinde henüz ölümün tatlı meyvesi olgunlaşmamışsa kızar, başkaldırır, şimdiden hayatın ışığı ve büyük acılarıyla mücadele eden geri kalmayı kabul etmez. O zaman ata beyinleri ve kemikleriyle meydana gelmiş toprakları, ayakları kök salmadan hızlı hızlı aşar, kendini tekrar güreş meydanına, ışığa atar. Knossos'un çok eski, çok zengin topraklarına, bu ölüm ve yaşamla örülü topraklara karşı duyduğum heyecan öyle büyüktü ki, bu heyecanı tam anlamıyla analiz edemiyordum. Hayır, acı ve ölüm değil, sükunet de değil. Çözülmüş ağızlardan ciddi görevler yükseliyor ve ölülerin beni kendi serin karanlıklarına indirmek için değil, bana tutunup benimle birlikte ışığa çıkmak ve güreşe başlamak için ayaklarıma salkım salkım asıldıklarını hissediyordum. Giderilemez sevinç ve susuzluk, yukarıdaki hendeklerde böğüren canlı boğalar, otun kokusuyla denizin tuzluluğu, binlerce yıldan beri yer kabuğundan geçiyor ve ölülerin ölmesine imkan bırakmıyorlardı. Duvarlardaki boğa güreşi resimlerine, kadının incelik ve hoşluğuna, erkeğin şaşmaz kuvvetine, korkusuz bir gözle öfkeli boğaya bakıp onunla güreşmelerini seyrediyordum. Doğu dinlerinde olduğu gibi onu sevdikleri ve kendisiyle birleşmek istedikleri ya da korkuya kapılıp ona bakmaya cesaret edemedikleri için öldürmüyor, kendisine inat, boğayla saygılı bir şekilde oynaşıyorlardı. Nefretle değil. Belki de minnettarlıkla, çünkü boğa ile olan bu kutsal güreş, Giritli'nin kuvvetini bilemekte, bedeninin atiklik ve hoşluğunu, hareketinin ateşli ve soğuk değerini, arzusunun disiplinini çalıştırmakta ve güçlükle zapt edilebilen cesaretin, canavarın korkunç gücü karşısında paniğe kapılmaksızın direnmesini sağlamaktadır. Bu yolla Giritliler acıyı olgunlaştırarak insan erdeminin akıl dışı büyük bir kuvvetle doğrudan teması sayesinde boğa güreşini insanın esnekleşip galip geldiği pahalı bir oyun haline sokmuşlardır. O boğayı yok etmeksizin yeniyordu çünkü ona düşman gözüyle değil iş ortağı gözüyle bakmaktaydı. O olmadan beden o kadar esnek ve kuvvetli, ruh da o kadar cesur olamazdı. Muhakkak ki böyle tehlikeli bir oyunu izlemek ve bu oyunu oynamak için insanın büyük bir beden ve ruh gücüne ihtiyacı vardır. Ama insan bir kez idman yapıp da oyunun havasına alınca artık her zaferi basitleşir, sağlamlaşır, kolaylaşır ve gözü korkuya ürkmeden bakar. İnsanla bugün Tanrı dediğimiz boğanın yüzyıllar öncesine ait duvarlara çizilmiş mücadelesi buydu. Girit bakışıydı bu. Aklım birden ve yalnız aklım değil yüreğimle belimde bir geçişle doldu. Ben herhalde Girit bakışıyla kendi Odysseus'umu doldurmak istiyor, bunu arıyordum. Devrimiz çetin. Boğa yani karanlık yeraltı kuvvetleri serbest kaldı. Yeryüzü kabuğu çatlıyor. Nezaket, uyum, denge, hayatın tadı, mutluluk, bütün bunlar kendilerine veda etmek cesaretine sahip olmamız gereken hazlar olmalı. Bunlar geçmiş ya da gelecek başka devirlere aittir. Her devrin kendi yüzü vardır. Devrimizin yüzü çetindir. İnce ruhlar onun gözlerinin içine bakmaya cesaret edemezler. Odysseus, yazdığım 17'şer hecelik mısralarda dolaşanı, herhalde boşluğa böyle gözlerle bakıyordur. Umutsuz ve korkusuz, uçurumun kıyısında saygısızca durarak. O günden ben buna Girit bakışı adını verdim. İtibaren hayatım değişti. Hayatım duracağı ve bakacağı yeri buldu ve bana işkence eden korkunç sorunlar sakinleşti, gülümsedi. Sanki bahar geldi. İlkbaharda dikenlerin olduğu gibi sorunların da üzerleri çiçeklerle örtüldü. Geç kalmış, beklenmedik bir gençlik. Yani eski Çinli bilge gibi ben de çok ihtiyar, aksakallı doğmuştum. Yıllar geçtikçe kırsakallarım yavaş yavaş kararıyor, sonra dökülüyor ve artık yaşlılığımda yanaklarımı gençliğin ayva tüyü örtüyordu. Gençliğim sırf acılar, kabuslar ve sorunlardan, bütün erkeklik çağım yarım yamalak karnaval günlerinden ibaretti. Yıldızlara, insanlara, fikirlere, kaosa bakıyordum. Bunların arasında ise Tanrı'yı, kırmızı tırnaklı mavi kuşu kovalamak ne sıkıcı şey. Bir yola giriyor, ucunu buluyordum. Korkuyla geri dönüyor, başka bir yola giriyordum, onun ucunda yine uçurum. Kaçma ve yeni bir yolculuk yeniden başlıyor ve birden karşıma tekrar aynı uçurum çıkıyordu. Yani aklın bütün yolları uçuruma çıkmaktaydı. Panik ve umut, aklı havada gençlik ve erkeklik yıllarımın aralarında gelip gittiği iki kutuptu. Ama şimdi yaşlılığımda uçurumun önünde sakin, korkusuz duruyor, artık kaçmıyor, alçalmıyorum. Ben değil, yaratmakta olduğum Odysseus. Boşluğu sükunetle karşılasın diye onu yaratıyorum ve yaratırken de ona benzemeye çalışıyorum. Ben kendim yaratılıyorum. Bütün isteklerimi bu Odysseus'a emanet ediyorum. Geleceğin insanı dökülsün diye hazırladığım kalıptır o. Benim şiddetle isteyip de yapamadığım şeyi o yapacak. Geleceği yaratan karanlık ve aydınlık kuvvetleri hafifleten bir defetme ayini. Gelen kim? Yaratılmış Odysseus. O özgündür. Yaratıcının rolü büyüktür. Çünkü geleceği etkileyecek ve karar verebilmesini sağlayacak yolu o açar. Girit'in açık denizine bakıyordum. Süzülerek yükselen dalgalar bir an güneşte parlıyor ve denizin çakılları üstünde can vermek üzere kıkırdayarak koşuşuyorlardı. Kanımın onların temposunu izlediğini, yüreğimden kaçtığını, saçlarımın kökleriyle parmaklarımın ucuna kadar yayıldığını hissediyordum. Açık deniz bende sonsuz yolculuk, uzak maceralar, uçurumun üstünde siyah ve kırmızı yelkenlerle seyreden gururlu ve umutsuz bir şarkı oluyordu. Şarkının tepesinde ise bir denizci başlığı, başlığın altında da sert, güneşte yanmış bir alınla iki siyah göz, tuzlu su bulaşmış bir ağız, daha aşağıda dümeni tutan işlenmiş kocaman iki el. Ne kanım ne de ben bu daralmış vatana sığıyorduk. Adanın en uslanmış ruhlarını seçtik, evlerimizden kapabildiğimizi kaptık ve bir gemiye binerek kaçtık. Nereye doğru? Rüzgar esecek ve bize yolu gösterecektir. Güneye, sevişme kıyılarında solan, tıpkı bizim gibi güvenlik, erdem ve huzurla yetinmeyen Eleni'ye doğru. Yöneticileri sağlam bellere sahip olmadıkları için tükenen, denizin ortasında kala kalıp kollarını kaldıran, çocuk sahibi olmak için barbarları çağıran büyük dişi Arhont Girit'e doğru, Afrika'ya, dünyanın ucuna, ebedi karlara, ölüme doğru. Başlangıçta kırmızı tırnaklı mavi kuş önümüzde gidiyordu ama çabuk yoruldu, onu geride bıraktık, boş olan havada rehber kuş olmaksızın serbest kaldık. Bazı bazı gemimizin iplerine büyük, ölümsüz ruhlar tutunuyor, bizi baştan çıkarmak için şarkılar söylüyorlardı ama biz kahkahayı bastık. Onlar da korkarak kaçtılar. Bazen denizin dibinden korkunç bir çığlığın yükseldiğini duyuyorduk. ''Durun, nereye gidiyorsunuz? Yeter!'' Ve biz küpeşteden eğiliyor, ona bağırıyorduk. ''Yetmez, yetmez, sus!'' Bir akşamda bizim gibi tilki derileri giymiş, kırmızı püsküllü, mavi başlığı olan, bembeyaz sakallı, yüzü, göğsü, kolları, bacakları iyileşmiş yaraların izlerini taşıyan ve bize tatlı tatlı gülen ecel gelip güverteye kondu. Anladık. Artık yolculuğun sonuna yaklaşıyorduk. Geminin güvertesine sırtüstü uzandık. Gözlerimizi yumduk ve gördük. Üzerinden geçtiğimiz karalarla denizlerin, karşılaştığımız erkeklerin, öptüğümüz kadınların üstünde, toprağın, suyun, ateşin ve tenin üstünde başka bir yolculuk. Ve gemi buluttan, karalarla denizler ve insanlar içimizden çıkmış ipek ipliklerden ibaret. Ve daha da yukarıda, en yüksek katta, buluttan gemimiz dağılmış, ipek ipliklerimiz çözülmüş, dünyanın putları yok olmuştu, en yüksek katta yalnız bir güneş vardı. Siyahlıktan daha siyah, sağır, kör, hareketsiz bir güneş. İçimizden kim bilir dedik, herhalde Tanrı'dır, herhalde Tanrı'dır. Ve kendisine hoş geldin demek için ellerimizi kaldıracak olduk ama yapamadık. Odysseus'u Girit'teki deniz kıyımda yazdıkça cehennem kuvvetleri ikinci büyük savaşı hazırlıyor. İnsan neslinin üzerinde çılgınlık rüzgarı esiyordu. Yerin temelleri çatırdamaktaydı. İnsanlarla cehennem kuvvetlerinin çıkardığı uğultuyu dinliyor, paniğe kapılmamak için canımı dişime takmış, kağıdımın üzerine eğiliyordum. Sözler iyi düzenlenmiş, uyumlu kelimelerle kıyımların ve gözyaşlarının bugünün maymun adamının ötesine ulaşmaya çabalıyordum. O henüz havada olan bir hayaletti ama ben böyle eğilmiş bir halde yazarken kanımı ona akıttığımı, içimin boşaldığını, onunsa bedeninin yavaş yavaş sağlamlaştığını, harekete geldiğini hissediyordum. Derin bir düşün içine dalmıştım. Gerçeğin alt, sağlam, tamamı yere dayanan katı yok olmuştu ve havada kuvvetli bir rüzgar üfürüyormuş gibi gerçeğin en yüksek katı yani insan ruhu yalazlanmaktaydı. Bütün gün, bütün gece çalışıyordum. Ben hayatım boyunca hiçbir gece çalışmamışımdır. Tıpkı güneş saatleri gibiyimdir. Sine sole sileo. Güneş olmazsa susarım. Gece düşleri ve sessizliği, içimde açtığı karanlık kapılarıyla bana ertesi günün çalışmasını hazırlar. Benim için en yüksek iyilik zamandır. İnsanların gezindiğini ve saçma şeylerle vakit geçirdiğini ya da zamanı boş konuşmalarla harcadıklarını gördüğümde yol kavşağına çıkıp elimi açmak ve dilenmek isteğini duyarım. Böyle bir şey olsa, merhamet edin Hristiyanlar diye yalvarırdım. Bana kaybettiğiniz zamandan birazını lütfedin. Bir saat, iki saat, gönlünüzden ne koparsa. Artık güneş batıyordu, kollarımı kavuşturdum, başımı duvara dayadım. Batan güneşe bakıyordum. Ne sevinç, ne acı, ne de yorgunluk duyuyordum. Yalnız içim boşalmış, kanım dökülmüş gibi bir hafifleme duydum. Sanki zeytin ağacının gövdesinde cırcır böceğinin bıraktığı ağır giysiydim. Kırmızı yelkenli küçük bir sandal balıktan dönüyordu. Güverte üstünde ışıldayan balıkları fark ettim. Karşımda küçük bir ada menekşelerle doluydu ve dağın tepesinde çarmıha gerilmişin ıssız kilisesi yumurta gibi bembeyaz parlamaktaydı. Işık onun kireçli duvarlarına tutunmuş, gitmek istemiyordu. Sağ tarafımdan çakıl sesleri duyuldu. Birisi hızlı hızlı denizin çakıllarını çiğniye çiğniye geliyor, yaklaşıyordu. Döndüm. Menekşe rengi akşam ışığında sivri bir başlık parladı ve havaya insan terinin çıkardığı kekre bir koku yayıldı. Ona, üzerinde oturduğum eşikte yanımda oturacağı kadar yer açmak için kenara çekildim. ''Hoş geldin.'' dedim. Seni bekliyordum. Eğildi, yerden denizin atmış olduğu bir yosunu aldı, dudaklarının arasına soktu. Geldim dedi. Hoş bulduk. Gece gökten mavi ve tüylüymüş gibi iniyor, deniz yükseliyordu. Ardımızda karada gece kuşları zeytin ağaçlarının arasında uçuşmaktaydı. Kara sessizliğin içinden aşkla açlığın iki büyük haykırışı duyuldu. Alçak dallara saklanmış küçük hayvanlar da açtı. Onlar da aşk istiyordu ve topraktan bir inilti yükseldi. Susuyorduk. İkimiz de yüreklerimizin sakin sakin çarptığını duymaktaydık. Sanki gecenin bütün bu gizli istekleri, bütün uzun çığlıklar içimizden geçerek saf uyum haline almaktaydı. Hazla tat o kadar boldu ki, ansızın gözlerimden yaşlar akmaya başladı. İçimden eski, esrarengiz sözler yükseliyor ve dudaklarımın üzerinde emekliyordu. Ölümle doğum birdir evlatlarım. Yürekteki acıyla zevk de birdir. Uzağa kaçmak ve gelmek aynıdır, aynı. Sağlıcakla kal ve hoş bulduk. Sağımdaki konuşmayan dostuma döndüm. Kaptan Odysseus dedim. Hareket ediyor muyuz? Vardık mı? Zaman bana durmuş gibi görünüyor. ebedileşmiş gibi. Ve zaman, avucumun içinde karaları ve denizlerle anlatılmış eski bir parşömen gibi kıvrıldı ve kurtuluş adını verdiğimiz, erişmek için ellerimizi havaya kaldırdığımız şey, kulağımda bir dal fesleğen halini aldı. Havada kokusunu hissetmiyor musun? Arkadaşım derin bir soluk aldı ve gülümsedi. Kurtuluştan kurtuldun dedi. Sesi denizin rüzgarlarıyla keskin ve boğuktu. Kurtuluştan kurtuldun. İnsanın en zor olan işi budur. Umut ve korku alanında görevin bitti. Uçuruma eğildin, dünya putunu alt üst olmuş halde gördün ve korkmadın. Uçuruma birlikte eğildik dostum ve korkmadık. Hatırlıyor musun? Korkunç seyahat kafamda silkindi, deniz bir şakağımdan öbürüne doğru gürledi, belleğim kabardı ve gördüm. Oğulun, kadının, rahatın ve vatanın gövdesinden ayrıldığımızı, uçuruma doğru kahramanca baş attığımızı görerek tekrar sevindim. Yolculuk iyiydi dedim ve heyecan içinde dostumun dizine dokundum. Artık vardık. O hayretle, vardık mı dedi, vardık ne demek? Biliyorum, şu demektir. Şimdi yola çıkıyoruz. Evet, şimdi yola çıkıyoruz. Gemisiz, denizsiz, bedensiz. Özgürüz. Özgürlükten de kurtulmuş olarak. Daha öteye. Daha öteye mi? Nereye? Kafam almıyor. Özgürlükten öteye, arkadaş. Gayret. Seni izlemekten korkuyorum. Gücüm buraya kadar yetiyor. Daha ileri gidemem. Zarar yok baba. Görevini yaptın. Kendinden üstün bir oğul meydana getirdin. Sen burada işaret olarak dur. Ben daha ileri gideceğim. Ayağa kalktı, kuşağını sıktı, ileriye, karanlığın içine baktı. Bir yıldız kaydı ve gözyaşı gibi gecenin yanağı üzerinde yuvarlandı. Topraktan rüzgar yükseldi, sessizliğin içinde dalgalar, uyanan atlar gibi kişnedi. Bana elini uzattı. Ruhum gidiyormuş gibi bağırdım. Gidiyor musun? Eğildi. Sağ omzumu, sol omzumu, sonra iki gözümü öptü. Dudaklarıyla tuza bulandım. Gülümsedi, sesi tatlı, cilveli bir tonda duyuldu. 40 yıl Tanrı'yı arayan ve bulamayan çileci kimdi? Arada karanlık yükseliyor, görmesine engel oluyordu ama bir sabah gördü. Bu, çok sevdiği ve ayrılmaya gönlünün razı olmadığı bir kürktü, onu attı ve birden Tanrı'yı karşısında gördü. ''Sen benim eski kürkümsün, sevgili arkadaşım. Sağlıcakla kal.'' Ürperdim. Son sözleri çok uzaktan, öteki kıyıdan geliyormuş gibiydi. Ayağa kalktım, karanlığı ellerimle yokladım. Kimse yoktu. 41. ayrımın sonu, sayfa 517.